Discourse Day 2. İkinci gün. İkinci gün sona erdi. Çalışmak için 8 gününüz daha kaldı. Gayretli ve istekle çalışmak için. İkinci gün birinci günden biraz daha iyi. Ama hala zorluklar var. Nasıl da dolaşan, çabucak hareket eden oynak bir zihin, o kadar dengesiz, o kadar istikrarsız, o kadar zayıf, o kadar ajite, o kadar tedirgin ki, hiç huzur, sakinlik vermiyor. Çok vahşi. Daldan dala sıçrayan, önüne çıkan her şeye atlayıp sarılan vahşi bir hayvan gibi bir maymun zihin. Çok ajite, kesinlikle çok vahşi. İnsanlar arasına girip etrafı darmadağın eden vahşi bir boğa ya da fil gibi. Çok tehlikeli, çok tahribat yapar, çok zararlı. Fakat deneyimli biri, erdemli biri bu vahşi fili, vahşi boğayı sabırla ve ısrarlı bir çalışmayla terbiye edebilir. Sabırlı ve ısrarlı bir çalışmayla. Bu hayvan bir kere evcilleştirilirse, terbiye edilirse, tüm muazzam gücü artık topluma hizmet etmeye başlar. İnsanlığa hizmet etmeye başlar. Önceleri büyük bir tehlike olan güç, artık insanlık için büyük bir hizmete dönüşür. Aynı şekilde bu vahşi zihin. Terbiye edilmediği, evcilleştirilmediği sürece çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok zararlı. Ancak bir şekilde eğitilirse, o zaman zihnin o muhteşem gücü bize yardımcı olmaya başlar. Ve zihnin gücü, vahşi bir filin gücüyle kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. Kat kat güçlü, çok kuvvetlidir. Kimse bize kendi vahşi zihnimizden daha fazla zarar veremez. Ve hiç kimse bize eğitilmiş, evcilleştirilmiş, disipline edilmiş zihnimizden daha fazla yararlı olamaz. Tıpkı vahşi bir fili terbiye etmenin çok sabır gerektirdiği gibi, deneyimli bir hayvan terbiyecisi bu vahşi hayvana asla kızmaz, ona karşı öfke ya da nefret beslemez. Sabırla çalışır. Çok büyük bir sabırla ve ısrarla. Siz de aynı şekilde vahşi zihninizle sabırla çalışmalısınız. Bir iki gün içinde eğitilmesini istiyorsunuz. Yo yo hayır. Bir türlü terbiye olmuyor diye sinirlenmeye başlarsınız. Bak hayatımdan 2 gün verdim ama zihnim hala uslanmadı. Ajite olur sinirlenirsiniz. O zaman zihin daha da vahşileşir, daha tehlikeli olur. Sabır. Büyük bir sabırla çalışmalısınız. Sabırla fakat ısrarla. Israrla ve süreklilik içinde sürekli çalışmalısınız. Sonunda kazanacaksınız. Zihniniz hizaya gelecektir. Ama çalışmanız gerek. Kimse sizin yerinize çalışamaz. Kendi savaşınızı kendiniz vermelisiniz. Kendi kurtuluşunuz, kendi özgürleşmeniz için çalışmalısınız. Bunu bir başkası sizin yerinize yapamaz. Zihnine hakim olmayı, zihnini saflaştırmayı başaran, özgürleşmiş, aydınlanmış bir kişi, tüm o şefkati ve sevgisiyle size ancak yolu gösterecektir. Bu yolda yürüyecek olan sizsiniz. Adım adım nihai hedefe ulaşmalısınız. Kimse sizi omuzunda oraya taşıyamaz. Hiç kimse bir başkasını omuzlarına alıp nihai hedefe ulaştıramaz. İmkansız. Her birey çalışmak zorunda. Dhamma yolunda, özgürleşme, aydınlanma yolunda ilerlemeye başladığınızda, doğa kanunu, evrensel doğa kanunu gereğince, Dhamma'nın ve bilge kişilerin olumlu titreşimlerine uyumlanır, bundan ilham ve güç alırsınız. Büyük bir destek almaya başlarsınız. Kişisel deneyimimden ve başkalarının deneyimlerinden biliyorum. Destek göreceksiniz. Buna ister lütuf deyin, ister ihsan, ne derseniz deyin. Destek göreceksiniz. Ancak yine de yoldaki her adımı kendiniz atmalısınız. Gotama Buda'nın yaşamından bir olay. Buda bir zamanlar Kosala'nın başkenti olan Shravasti'de büyük bir meditasyon merkezinde kalıyordu. Çok sayıda keşiş ve keşişe Vipassana'yı öğrenmeye buraya geliyordu. Aynı zamanda kadın erkek çok sayıda aile hayatı yaşayan insan da ondan bu tekniği öğrenmeye, bu teknikten faydalanmaya geliyordu. Bir gün sadece akşam konuşmalarına katılan ama hiç pratik yapmayan bir kişi, akşam vakti biraz erkence Buda yalnızken onun yanına gelir. Buda'ya saygısını gösterir ve şöyle der. Beni sürekli rahatsız eden bir soru var efendim. Ama etrafta bir sürü insan varken sormaktan çekiniyorum. Şimdi yalnızsınız. Soruyu sormama izin verir misiniz? Tabii, buyurun. Damba ile ilgili aklınızda herhangi bir karışıklık olmamalı. Devam edin. Birkaç yıldan beri buraya geliyorum efendim. Öğrettiklerinizi anlıyorum. Güzel. Ama buraya öğrenmeye gelen insanlara bakıyorum. Bir kısmının gerçekten tamamıyla özgürleştiğini, tümüyle aydınlandığını fark edebiliyorum. Bu çok belli. Davranışlarından, yaşam tarzlarından, insanlara karşı olan tutumlarından çok belli ki bu insanlar özgürleşmişler. Bazıları ise tamamıyla özgürleşmiş olmasalar da hayatlarında büyük bir değişim var. Yaşamlarında iyiye doğru büyük bir değişimin olduğunu fark ediyorum. Ama bir de benim gibileri var efendim. Hiçbir değişim yok. Önceden olduğumuz gibiyiz. Sorum şu efendim. Siz çok güçlü ve çok merhametlisiniz. Size gelip sığınan birisini neden bütün gücünüzü ve merhametinizi kullanarak özgürleştirmiyorsunuz? Neden bazıları özgürleşmemiş veya yarı özgürleşmiş kalıyor? Lütfen efendim, bu soru beni çok rahatsız ediyor. Bu da gülümser. Sürekli öğrettiği ama insanların anlamak istemediği şeydir bu. Ne yapabilir ki? Açıklamaya başlar. Açıklama yöntemi ona gelen her öğrencinin zihinsel yeteneği ölçüsüne göre olurdu. Bazen soruya karşı soruyla cevap verirdi. Bu durumda da açıklamaya soruyla başladı. Söyleyin bakalım, nerelisiniz? Efendim, ben buralıyım. Kosala'nın başkenti Şiravasili'yim. Hayır, hayır. Güs hatlarınız buralı olmadığınızı gösteriyor. Memleketiniz başka bir yer. Sonradan gelip buraya yerleşmişsiniz. Evet efendim, çok haklısınız. Aslen Magatta Rajgiri'liyim. Birkaç yıl önce buraya gelip yerleştim. Güzel. Buraya gelip yerleştikten sonra Magadha ile Rajgiri ile bütün bağlarınızı kestiniz mi? Oraya artık gitmiyor musunuz? Hayır efendim, oraya gitmeye devam ediyorum. Akrabalarım, dostlarım, işim orada. Yılda birçok kez Rajgiri'ye gider gelirim. Anladım. Sürekli buradan Rajgiri'ye gider gelirsiniz. Öyleyse buradan Rajgiri'ye giden yolu çok iyi bilirsiniz mutlaka. Çünkü birçok kez bu yoldan gidip gelmişsiniz. Evet efendim, yolu çok iyi bilirim. Şimdi söyleyin bana. Ülkenin bu bölgesine yerleştikten sonra burada birçok arkadaş edinmiş olmalısınız. Bunların arasından bazılarıyla çok yakın olmuş olmalısınız, öyle değil mi? Evet efendim, bazılarıyla çok samimi oldum. Çok samimi olduğunuz dostlarınız herhalde buralı olmadığınızı, aslında Rajgiri Magadalı olup buraya yerleştiğinizi biliyorlardır. Ayrıca yılda birçok defa oraya gidip geldiğinizi de biliyorlardır. Evet efendim. Öyleyse bu insanlar sizin buradan Rajgiri'ye giden yolu çok iyi bildiğinizi de biliyorlar. Evet efendim. Bunların bazıları gelip size soruyordur. Nasıl bir yol bu? Siz bunu gizli mi tutarsınız yoksa tarif mi edersiniz? Ne gizlisi efendim? Çok açık bir şekilde tarif ederim. Buradan Şiravasi'den başlayıp doğuya doğru gideceksin. Bu yoldan şuraya sapacak, oradan da şuraya döneceksin ve Varanasi'ye varacaksın. Sonra şu yoldan devam edecek, sonra buradan sapacaksın ve Gaya'ya ulaşacaksın. Sonra şu yoldan devam edecek ve Rajgiri'ye ulaşacaksın. Bütün yolu çok net bir şekilde tarif ederim. Çok net. Demek ki yolu tarif ettiğiniz herkes mutlaka Rajgiri'ye ulaşır, öyle mi? Bu nasıl olabilir efendim? Bu yolda yürümeden Rajgiri'ye nasıl ulaşsın? Delikanlı, benim de her gün söylediğim işte bu. İnsanlar beni tamamıyla özgürleşmiş, nihai hedefe ulaşmış birisi olarak görerek bana gelip sorarlar. Yol ne? Ben bunu gizli mi tutuyorum? Gelenlere açıkça tarif ediyorum. Şöyle gidersin, böyle gidersin, şu durağa varırsın, sonra bu durağa varırsın, şu yoldan, sonra bu yoldan yürümeye devam edersin ve nihai hedefe ulaşırsın. Ama kişi sadece dinler, sadu, sadu, sadu diyerek 3 defa eğilir ama yolda tek bir adım bile atmazsa, o zaman bu kişi nasıl hedefe ulaşsın? Ben ne yapabilirim? Ben yolu gösteriyorum. Benim görevim burada bitiyor. Bu yolda adım atmaya henüz başlamış biri, yalnızca tek bir adım atmış olan biri. Bu kişi hedefe bir adım daha yakındır. 100 adım atmış olan kişi hedefe 100 adım daha yakındır. Yoldaki bütün adımları atan kişi hedefe ulaşmıştır. Her birey bu yolda kendi adımlarını atmak zorunda. Başka hiç kimse bunu bizim yerimize yapamaz. Hiç kimse. Susamışsam ve bir başkası su içiyorsa, bu benim susuzluğumu gidermez. Susuzluğumu gidermek için ben su içmeliyim. Hastaysam ve bir başkası ilaç içiyorsa, hastalığım iyileşmez. İlacı ben kendim içmeliyim. Çok basit. Ama çalışmak istemiyoruz. Doğaüstü, iyiliksever bir gücün bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz. Bu işe yaramaz. İşe yaramaz. Her birey kendi kurtuluşu için çalışmalı. Yoldaki bütün adımlarını kendisi atmalı. Bu da bunu kendi sözleriyle Hindistan'da o zamanlarda konuşulan Pali dilinde şöyle açıklıyordu.
Tumme hikki change atapang akataru tathagata akataru tathagata.
Tumhe higitchang atapang. Gayretle ve istekle kendi özgürleşmeniz için çalışmalısınız. Tathagata, özgürleşmiş kişi demek. Tathagata kelimesinin sözlük anlamı, nihai hedefe, ebedi hakikate eren kişi. Hedefe kavuşmuş olan kişi, yani Tathagata olan bir kişi, büyük bir şefkatle size yolu gösterecektir. İşte yol, akataro, sadece gösterecektir. İşte yol bu, akataro Tathagata. Hedefe ulaşan herkes sadece yolu gösterecektir. Bu yolda her birey kendisi yürümeli, her birey kendi kurtuluşu için kendisi çalışmalı. Eğer bu kabul edilirse, ne kadar erken kabul edilirse o kadar iyi, bu yolda ben yürümeliyim. Nihai amaca ulaşmak için her adımı kendim atmalıyım. O zaman şu soru gelir akla. Yol ne ve bu yolda nasıl yürümeli? Bu da bütün yaşamı boyunca sürekli bu yolu açıkladı. Dhamma'yı açıkladı. Dhamma yasa demektir. Dhamma gerçeklik demektir. Dhamma doğa demektir. Canlı cansız tüm evreni yöneten evrensel doğa kanunudur. Hiçbir şekilde dinsel değildir. Dhamma evrenseldir. Bu evrensel yasayı anlamak gerek. Nedir bu yasa? Nedir bu doğa? Kişi anlamalıdır ki yasayı çiğnediğim an hemen cezalandırılırım. Yasayla uyum içinde yaşarsam da ödüllendirilmeye başlarım. Nihai hedefe özgürleşmeye doğru ilerlerim. İşte yol bu. Bir gün biri Buda'ya şöyle bir soru sorar. Efendim, bir iki sözcükle, bir iki basit sözcükle söyler misiniz? Nedir bu yol? Ben öyle yüksek felsefelerden filan anlayamıyorum. Buda gülümser. Dhamma yüksek felsefeler için değil, insanların uygulamaları için. Bu yüzden insanlar bunun ne olduğunu anlayabilmeli. Anlamıyorlar, sadece entelektüel oyunlar, akıl oyunları oynuyorlarsa bunun hiçbir yararı olmaz. Dhamma her zaman basit sözcüklerle anlatılır. Pekala, anlatacağım der ve o zamanlarda konuşulan dilde şöyle açıklar.
Eytan
Buddhana Sasanang. Sasanang öğreti anlamına gelir. Buddhana bütün budalar demek. Yani bu öğreti bütün budaların öğretisi. O hiçbir zaman bu benim öğretim dememiştir. Buda herhangi bir kişinin adı değildir. Buda aydınlanmış, özgürleşmiş insan demektir. Asıl adıysa Gotama'ydı. Bir Buda olmak sadece bir kişinin tekelinde olan bir şey değil. Sadece Gotama Buda olabilir diye bir kural yok. Herkes Buda olabilir. Tabii bu öyle kolay bir iş değil. 10 günlüğüne buraya gelip Buda olmayı beklemeyin. Hayır, hayır. Bu çok zor bir çalışma. Çok zor bir çalışma. Ancak bu zor çalışmayı gerçekleştirip tamamıyla aydınlanmak, Buda olmak herkes için mümkündür. Budalığa ulaşan kişi sadece bu yolu öğretir. Başka bir şey öğretmez. Bütün aydınlanmışların öğretisi aynıdır. Peki o zaman öğreti nedir? Sabba papassa akaranang. Akaranang, kaçınmak, sakınmak. Sabba, bütün. Papassa, bütün ahlaksız eylemler. Yani bütün ahlaksız ve zararlı eylemlerden kaçının. Ve kusalassa upasampada, iyi, erdemli eylemlerde bulunun. Erdemlilik alanına girin. Upasampada, kendinizi erdemlilikte yetkinleştirin. Upasampada. Ve sacitta pariyodapanan, sürekli zihninizi arındırmaya devam edin. Hepsi bu. Kötü, ahlaksız davranışlardan sakının, yararlı, erdemli davranışlarda bulunun ve zihninizi sürekli arındırmaya devam edin. Dhamma bütünüyle bu kelimelerle ifade edilmiş. Hiçbir eksiği yok. Eklenebilecek başka bir şey yok. Bu nedenle buna paripunnan deniyor. Tam, eksiksiz ve bütün. İçinden çıkarılması gereken hiçbir şey yok. Bir noktası bile yanlış değil. Bir noktası bile çıkarılamaz. Bu nedenle parisuddan deniyor. Saf, son derece arı ve saf. Eklenecek, çıkarılacak hiçbir şey yok. Bu Dhamma. Ahlaksız davranışlardan sakının, erdemli davranışlarda bulunun. Zihninizi arındırın. Adına layık olan her din aynı şeyi söyleyecektir. Fakat aydınlığa kavuşmuş bir kişi Dhamma öğrettiğinde evrensel Dhamma'yı öğretir. Dinsel bir şey öğretmez. Evrensel Dhamma, ebedi Dhamma. Doğa kanunu ebedidir. Geçmişte de aynıydı, şimdi de aynı, gelecekte de aynı olacaktır. Ve herkes için aynı derecede geçerlidir. Dhamma budur. Fakat çılgınlıktan, cehaletten insanlar Dhamma'nın özünü unuturlar ve onu bir tarikat haline getirirler. Sonra içindeki birçok kelime farklı anlamlar kazanmaya başlar. Herkes ahlaksız davranışlardan sakının deyip durur. Hiçbir din ahlaksız eylemlerde bulunun demez. Herkes aynı şeyi söyler. İyi davranışlarda bulunun, erdemli eylemlerde bulunun. Her din, her gelenek zihninizi arındırın der. Her gelenek, her din, herkes aynı şeyi söyler. Ama buna rağmen açıklamalarda büyük farklılıklar görülür. Ahlaksızlık nedir? Erdemlilik nedir? Dhamma bir tarikat haline geldiğinde, o tarikata mensup olan dindarlar, o tarikatın sözde erdemli insanları, o tarikata özgü bir takım dışsal özellikleri taşıyor olabilirler. Özel bir cübbe giyiyor olabilirler, tesbih taşıyor olabilirler, alınlarında özel bir işaretleri bulunuyor olabilir. Değişik dış görünüşlere sahip olabilirler. İşte bu tarikata mensup kişiler, bu tür bir dış görünüme sahip olanların erdemli olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını ileri süreceklerdir. Böyle bir tanım var. Yanlış bir tanım. Bir başka tanım, her tarikat, bu tarikata mensup kişiler, kendilerine özgü ayinler, dinsel törenler yaparlar. Her tarikatın değişik ayinleri, ritüelleri, törenleri vardır ve bu tarikata mensup olanlar şöyle der. Bu ayinleri, bu ritüelleri, törenleri yapanlar, onlar erdemli insanlar. Yapmayanlar erdemli değiller. Onlar günahkarlar. İşte günahın ve erdemliliğin başka bir çılgın tanımı. Daha kafa karıştırıcı bir tanım daha var. Her dinin belli bir inancı, sarsılmaz dogması, kendisine özgü bir felsefesi vardır. Bu dogmaya, bu felsefeye inananlar çok erdemli insanlardır. İnanmayanlarsa erdemli insanlar değillerdir. Bu tür günah ve erdem tanımları Dhamma'ya zarar verir. Dhamma, Dhamma olmaktan çıkar. Dhamma'daki tanım evrenseldir, dinsel değil. Dış görünümler dinden dine, kişiden kişiye değişecektir. Ayinler, ritüeller, törenler kişiden kişiye, dinden dine farklı olacaktır. Felsefi inanış kişiden kişiye, dinden dine farklı olabilir. Ama Dhamma'nın tanımı farklı olamaz. Dhamma evrenseldir, ebedidir. Ahlaksızlık nedir? Kötü davranış nedir? Fiziksel ya da sözel, başkalarına zarar veren ya da başkalarını inciten, başkalarının huzurunu ve uyumunu bozan herhangi bir davranışınız ahlaksız davranıştır, kötü bir davranıştır. Peki erdemli davranış nedir? İyi davranış nedir? Fiziksel ya da sözel, insanlara huzur ve uyum ortamını sağlamakta yardımcı olan, onların huzurunu, uyumunu bozmayan, kimseye zarar vermeyen, kimseyi incitmeyen davranış erdemli bir davranıştır, iyi bir davranıştır. Bu tanım evrenseldir. Kişi Dhamma'da ilerledikçe, deneyimsel seviyede daha derinlere indikçe, bunun doğa kanunuyla aynı çizgide olduğunu görmek çok açık olacak. Bu çok açık olacak. Önce bütün günahkar davranışlardan sakınacaksınız. Buna Shila denir. Ahlaklı bir hayat yaşamak. Başkalarına zarar verebilecek hiçbir fiziksel ya da sözel davranışta bulunmayın. Ahlaklı yaşayın. İyi davranışlarda bulunun. Bu bağlamda en yararlı davranış zihninizin efendisi olmanızdır. Hiçbir zaman zihninizin kölesi olmayın. Zihninizi nasıl yoğunlaştıracağınızı öğrenin. Tek bir noktaya odaklanmayı, kimseye öfke, nefret, kötü niyet duymadan iyilikle nasıl geliştireceğinizi öğrenin. Bu en iyi davranış. Kişi bu yolda ilerledikçe bu öğretinin ne kadar evrensel olduğu çok açık olur. Birinci adım Shila, ikinci adım Samadhi ve üçüncüsü zihnin saflaştırılması Panya. Panya'nın anlamı bilgelik, içgörü. İçsel gerçekliğin doğrudan deneyimi, yasa, evrensel yasa konusunda bilgeleşmek ve en derin seviyede zihnin davranış kalıbını değiştirmek. Şimdi önce Shila, ahlak. Başlangıçta kişi bunu sadece akılsal seviyede anlamaya başlar. Evet, fiziksel ya da sözel seviyede başka varlıklara zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmamalıyım. Örneğin biri gelip bana vuruyor, beni öldürüyor. Bu elbette benim hoşuma gitmez. Bundan hoşlanmam. O zaman ben de başkalarına vurursam ya da başkalarını öldürürsem elbette o kişi de bundan hoşlanmayacaktır. O zaman başkalarının bana yapmasını istemediğim şeyleri ben de başkalarına yapmamalıyım. Öldürmemeliyim. Bu başkalarını incitir, başkalarına zarar verir. Eğer biri benim için çok değerli bir şeyi çalarsa, bu benim hoşuma gitmez, beni incitir. O zaman ben de başka birisine ait olan bir şeyi çalmamalıyım. Bu o kişiyi üzer. Eğer biri tecavüz eder ya da ailemden birine cinsel tacizde bulunursa, bu hoşuma gitmez, beni üzer. Öyleyse ben de böyle bir şey yapmamalıyım. Biri yalan söyler, beni kandırmaya çalışırsa, bu benim hoşuma gitmez. Öyleyse ben de yalan söylememeliyim. Başkalarını kandırmamalıyım. Eğer birisi kırıcı konuşursa, bu benim hoşuma gitmez. Ben de başkalarına karşı kırıcı konuşmamalıyım. Bu onların hoşuna gitmeyecektir. Ben anlıyorum, herkes de anlar. Şunu yapmamalı, bunu yapmamalı. Ama eğer kişi sarhoşsa ya da herhangi bir uyuşturucunun etkisi altındaysa, o zaman acizdir. O alkolün ya da uyuşturucunun kölesi olmuştur. Ve yapmak istemediği bütün o eylemleri yapacaktır. O yüzden herhangi bir sarhoş edici madde kullanmamalıyım. İşte bunlar kişinin akılsal seviyede, zihnin yüzeysel seviyesinde anladığı şeyler. Bir başka şekilde, kişi bir de biraz daha derin, ama hala akılsal seviyede bir anlayış geliştirmeye başlar. İnsan sosyal bir varlıktır. Toplum içinde kendi ailesiyle ve başkalarıyla yaşamak zorundadır. Eğer sürekli etrafındaki ortamı rahatsız edecek davranışlarda bulunur, her yerde uyumsuzluk yaratıp barış ortamını bozarsa, uyumu, barışı nasıl yakalayabilir? Eğer etrafı ateşe verirsem, yangın çıkar. Her yer cayır cayır yanar. O zaman serinliği, sakinliği nasıl umut edebilirim? Mümkün değil. Öyleyse ortamı daha barışçıl, daha huzurlu hale getirmeye çalışmalıyım. Ancak o zaman huzurlu ve sakin bir ortamda yaşamayı deneyimleyebilirim. Evet, bu gitgide daha da anlaşılır olacak. Ama ancak kişi çalışmaya başlarsa Dhamma gerçekten anlaşılır olur. Ve aydınlanmış kişi bizi doğa kanununun deneyimlenmeye başladığı derinliğe götürür. Deneyimsel seviyede şu açıkça belli olur ki, ne zaman başkalarına zarar verecek sözel veya fiziksel bir eylemde bulunsam, zihnimde inanılmaz derecede büyük bir olumsuzluk yaratmadan bu eylemde bulunamam. Öfke, nefret, kötü niyet ya da düşmanlık duyguları üretmeden başka birisini öldürebilmem mümkün değil. Büyük bir açgözlülük duymadan bir şey çalmam mümkün değil. Şiddetli bir tutku hissetmeden birine cinsel tacizde bulunmam mümkün değil. Ve buna benzer şeyleri, belki ego, belki kıskançlık ya da bir takım olumsuzluklar, bunları önce zihnimde yaratırım ve ancak ondan sonra başkalarını inciten sözel ya da fiziksel eylemlerde bulunurum. Dhamma yolunda ilerleyen kişi bunu kendi deneyimiyle anlamaya başlayacaktır. Ve kendi deneyimiyle şunu da anlamaya başlar ki, zihinde ne zaman öfke, nefret, kötü niyet, düşmanlık, tutku, korku, ego, kıskançlık, açgözlülük gibi herhangi bir olumsuzluk yaratsam, doğa bundan rahatsız olur. Bu doğanın evrensel yasasına ters düşer ve doğa beni cezalandırmaya başlar. Bunun cezasını hemen çekerim. Ceza ölümden sonra gelecek. Bunu bir kenara bırakın. İnanmayın demiyoruz ama bunu bir kenara bırakın. Cezayı hemen çekersiniz. Bu yolda yürümeye başlayan herkes doğanın kendisini cezalandırmaya başladığını anlamaya başlayacak. Çünkü öfke yaratırsam zihnim çok ajite, karmaşa içinde aşırı heyecanlı olur. Kendimi berbat hissederim, mutsuz olurum. Öfke yaratıp da aynı anda barış, huzur dolu olmam bu mümkün değil. Ajite olmam, huzursuzluğa düşmem kaçınılmaz. Aynı şekilde herhangi bir zihinsel kirlilik yaratırsam, ajite olmam, huzursuzluğa kapılmam kaçınılmaz olur. Doğa kanunu böyle. Doğa beni cezalandırmaya başlamıştır. Ve bu tür davranışlardan kaçınır, bunlardan uzak durur, bu tür kirlilikleri zihnimde üretmezsem, o zaman doğa beni ödüllendirmeye başlar. Kendimi çok huzurlu hissederim. Bu doğa kanunu çok açık olur. Başkalarına zarar vermeyin. Kimseyi incitmeyin. Sözlerinizle de davranışlarınızla da başkalarını rahatsız etmeyin. Çünkü o zaman kendinize zarar vermeye başlarsınız. Bilmiyorsunuz ama kendi davranışınızın ilk kurbanı sizsiniz. Birini öldürmek istiyorsanız öfke üretirsiniz. Öfke ürettiğinizde hemen cezalandırılırsınız. Kendi öfkenizin, kendi kirliliğinizin ilk kurbanı sizsiniz. Bu Dhamma yolunda yürüyen bir kişi için gittikçe daha da anlaşılır olur. Sonra daha derin bir seviyede kişi kendi içindeki gerçekliği deneyimlemeye başladığı için davranış kalıbı ve yaşam tarzı kendiliğinden değişmeye başlar. İnsan içindeki gerçekliği deneyimlemediği için sürekli dışarıdaki nesnelere önem verir. Doğanın kendisini nasıl cezalandırmaya başladığını bilmez. Doğanın kendisini nasıl ödüllendirmeye başladığını bilmez. Bunların hiçbirini bilmez. 10 gün içinde öğreneceğiniz bu tekniğin sayesinde sizin için bu gerçek gittikçe daha da açık olacak. Sadece akılsal ya da inançsal seviyede değil. Bu da bir dinin kurucusu ya da kutsal bir metin öyle söyledi diye değil. Bunun bir anlamı yok. Ancak bir kez deneyimsel seviyede doğrudan deneyimle anlaşılır olduğunda faydası olur. Tıpkı elinizi ateşe değdirdiğinizde elinizin yanması gibi. O zaman anlarsınız. Ateşe dokunursam elim yanar, beni incitir. Bir dahaki sefere elinizi ateşe değdirmeme konusunda çok dikkatli olursunuz. Elinizin yanmasını istemiyorsanız o zaman bundan uzak durursunuz. İçinizdeki derinlerde ne zaman birisini incitirseniz, başkasına zarar vermeden önce kendinizi incitmeye başladığınızı deneyimlemeye başlayacaksınız. Kendi içinizde yanmaya başlamışsınızdır. İçinizdeki cehennem ateşi sizi hemen oracıkta yakmaya başlar. Ve başkalarına yardımcı olan, hayırlı, iyi bir davranışta bulunursanız, o zaman içinizdeki cennet sakinliğini ve huzurunu hissetmeye başlarsınız. Cennet de, cehennem de kendi içimizde. Kişi bunu deneyimlemeye başlar ve bu onun Dhamma'yı doğru uygulamasına yardımcı olur. Bütün kötü davranışlardan sakının, iyi davranışlarda bulunun. Yol bütün ayrıntılarıyla açıklanmış. Adım adım nasıl yürüyeceğiniz belli. Ariyo attangiko maggo. O zamanların dilinde bu yola böyle denmiş. Maggo yol demek. Ariyo asil demek. Yani asil yol. Bu yolda yürüyen sonunda asil bir kişi olacaktır. Bu kişinin hangi ülkeden, hangi renkten, hangi cinsiyetten olduğu hiç fark etmez. Bu yolda yürüyen bir kişinin asil, aziz, iyi yürekli, temiz kalpli biri olması kaçınılmazdır. Bu yüzden asil yol adını almıştır. 8 katlı asil yol. Yol 3 ana bölümden oluşur. Şila, Samadhi, Panya. Şila, ahlak. Sözlerinizle ve davranışlarınızla başkalarına zarar verebilecek eylemde bulunmayın. Ahlak kısmı da 3'e ayrılır. Samma vaca, samma kammanta, samma aciva. Samma doğru demek. Samma vaca doğru konuşma. Konuşma doğru olmalı, iyi olmalı. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu nasıl anlayacaksınız? Eğer kötü olanı bilir ve ondan uzak durursanız, geride kalan iyi olandır. Kişinin konuşmalarına, sözel eylemlerine göre iyi olan nedir, kötü olan nedir? Yalan söylemekten kaçınırsınız. Yalan söylerseniz bu kötüdür. Kırıcı konuşmaktan kaçınırsınız. Başkalarını inciten sözlerin kimseye faydası olmaz. Çünkü eğer kırıcı konuşursanız bu kötüdür. Dedikodu yapmaktan kaçınırsınız. Diyelim iki kişi arkadaş. Bir yerde bir şey duydunuz ve gidip biri hakkında diğerine bir şey dediniz. Bu insanların arkadaşlığını bozarsınız. Onları birbirine düşman yaparsınız. Kötü bir davranışta bulunmuş olursunuz. Ya da iftira eder, boş sözler sarf edip zamanınızı boşa harcarsınız. Başkalarının zamanını boşa harcarsınız. Bu kötü sözel eylem. Bütün bunlardan kaçının. Geriye kalan iyi eylemdir. Samma vaça, iyi sözel eylem. Sonra samma kammanta, yani iyi fiziksel eylem. Burada da aynı ölçü geçerli. Başka varlıkları inciten, onlara zarar veren her davranış kötüdür. Bu davranışlardan kaçınırsanız geriye kalan şey iyidir. Hiçbir canlıyı öldürmeyin. Hırsızlık yapmayın. Cinsel olarak uygunsuz davranışlarda bulunmayın. Herhangi bir şekilde uyuşturucu ya da sarhoş edici madde kullanmayın. Bunlardan kaçınırsanız bütün fiziksel davranışlarınız kendiliğinden iyi olur. Geriye kalan iyidir. Sonra samma aciva, yani geçimini doğru yoldan temin etme. Kişi münzevi, keşiş ya da keşişe ise, o zaman yemek için dilenmeye çıktığı bir kaptan başka kendisine ait hiçbir şey olmaz. Ama normal bir insanın dilenme kabıyla çıkıp dolaşması beklenemez. Kişi kendi geçimini temin etmek için çalışmak zorunda ve çok çalışmak zorunda, dürüstçe, başkalarına zarar vermeden. Ölçü yine aynı. Mesleğiniz, uğraşınız öyle olmalı ki, evet, yaptığınız işin karşılığında bir ücret alırsınız. Ama bu kimseye zarar vermemeli. Eğer işinizden çok kâr ediyorsanız ve bu iş başkalarına zarar veriyorsa, o zaman bu samma aciva değil, doğru bir geçim kaynağı değil. Eğer geçim kaynağınız insanların şilalarını bozmasına, ahlaksız yaşama teşvik ediyor, başkalarının huzur ve uyumunu bozuyorsa, o zaman bu samma aciva değil, doğru bir geçim kaynağı değil. Örneğin, biri silah, cephane, kurşun, bomba, atom bombası, hidrojen bombası ticareti yapmaya başlarsa, bundan büyük paralar, iyi bir kâr elde edecektir. Ama satın alan kişi, bunları başkalarını öldürmek için kullanacaktır. Bu iyi bir kazanç yolu değil, uygun bir geçim yolu değil. Kişi, ama ben öldürmüyorum ki diyebilir. Evet doğru, sen öldürmüyorsun ama başkalarının öldürmesine yardımcı oluyorsun. Onların öldürmelerine teşvik ediyorsun. Bu doğru bir kazanç değil. Ya da kasaplık, balıkçılık yapan biri, hayvanları ben öldürmedim ki, başkası kesiyor, avlıyor, ben satıyorum diyebilir. Yine de başkalarını öldürmeye teşvik etmiş oluyorsunuz. Bu doğru bir geçim yolu değil. Kişi hayvan ticareti yapıyor olabilir. Sonra onları kasaba verip, kasap öldürüyor, ben öldürmüyorum. Hayır, buna teşvik ediyorsunuz. Doğru bir kazanç yolu değil. Kişi zehir satıyor olabilir. Bu zehri alanlar diğerlerini öldürmek için kullanacaklar. Doğru bir kazanç yolu değil. Bu şekilde, eğer ticaretini yaptığınız ham madde başka birisine şilasını bozduruyorsa, kazanç yolunuz doğru bir kazanç yolu değildir. Bazen bazı geçim yolları çok doğru görünebilir. ama motivasyon yanlıştır. Eğer motivasyon yanlışsa geçim yolunuz uygunsuz olur. Kendi hayatımdan bir olay. Yıllar önce henüz saf dammayla irtibatımın olmadığı, kendi içimi gözlemlemesini bilmediğim zamanlar. Ama yine de kendimi damma yolunda çok iyi biri, çok dammik biri, çok dindar olarak değerlendiriyordum. Ritüeller, ayinlerde bulunur, her yere bağış yapardım. Ama saf dammanın ne olduğunu bilmezdim. Bir gün ailemden biri çok hastalanmıştı ve aile doktorumuz başka bir yerdeydi. Müsait değildi. Başka bir doktoru çağırmak zorundaydım. Bu doktor çok ünlüydü ama çok da meşgul bir doktordu. Eve gelmeyi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorduk. O yüzden onu razı etmek için muayenehanesine bizzat ben gittim. Genelde hastalarla tıklım tıklım dolu olan muayenehanesi gittiğimde bomboştu. Doktor yalnızdı. Tabii çok mutluydum çünkü yalnız olduğuna göre benimle gelecekti. Ama meraktan sordum. Doktor bey, her gün uzun hasta kuyruğunun olduğu muayenehanenizde nasıl oluyor da bugün kimse yok? Asık ve çok üzgün bir suratla bana şöyle cevap verdi. Goenka, bu mevsimde genellikle çok salgın hastalık olur. Bu sene ne oldu bilmiyorum. Hiç salgın yok. Kendimi çok kötü hissettim. Doktorluk mesleği ne kadar asil bir meslek. Başkalarına hastalıklarından kurtulmaları için hizmet etmek. Ve şimdi bak bu doktorun motivasyonuna. Daha fazla salgın hastalık olsun istiyor. Elbette her doktor böyle değil. Bütün doktorları bu şekilde yargılamamalıyız. Fakat bu doktor öyleydi. Kendimi çok kötü hissettim. Ama o zamanlar içimdeki gerçekliği nasıl gözlemleyeceğimi bilmiyordum. İnsan kendi içindeki gerçekliği nasıl gözlemleyeceğini bilmiyorsa hatayı hep başkalarında bulur. Bak falanca insan çok kötü, filanca kişi çok kötü der. Bu tekniği uygulamaya, gerçekliği kendi içimde gözlemlemeye başladığımda fark ettim ki ben bu doktordan daha kötüydüm. Ben iş dünyasından, tüccar bir aileden geliyorum. İş adamlarını ve onların motivasyonlarını bilirim. Bizim kendi dilimiz, bize özgü kelime dağarcığımız vardır. Diyelim savaş ya da kıtlık var. Tüketim malları az bulunur. Fiyatlar artmaya başlar. Kendi dilimizde, ticari dilde buna piyasa düzeliyor denir. Harika, işler düzeliyor. Yüksek kazanç, iyi kar yapacağız. Depodaki her şey büyük kar getirecek. Piyasa düzeliyor. Kıtlık ya da savaş bittikten sonra tüketim malları çoğalır, fiyatlar düşer. Bu kez de çok üzgün bir şekilde, eyvah piyasa battı, çok kötü, çok kötü diye yakınırız. Bu nasıl bir tutum? Bu ne biçim bir motivasyon? İnsanları acı mı çekiyor hiç umursamıyoruz. Paramızı almalıyız. İnsan kendi içindeki gerçekliği gözlemlemeye başlamadan bunu anlayamaz. İnsan hep bu çılgınlıkta kalır durur. Ticaret yapmakta yanlış bir şey yok. Kişi başkalarına zarar vermeden makul bir şekilde para kazanmalı. Bu yolla topluma hizmette önemli bir role sahip olduğunu anlamalıdır. Mesleği ne olursa olsun, tutumu ben topluma hizmet ediyorum ve bunun karşılığında bedelini alıyorum olursa, o zaman topluma hizmet etmek onun için daha da önemli olur. Elbette karşılığında bir bedel alınacak. Bunda yanlış bir şey yok. İş adamı malları üreticiden alır, tüketiciye dağıtır. Bunda ters bir şey yok. Her tüketici ihtiyacını temin etmek için üreticiye gidemez. Bir aracı olmalı. Ama aracı bu durumu istismar ederek para kazanmak niyetinde olursa, o zaman bu para gözlük onu çılgına çevirecektir. Dammadan çok uzak. Dammadan çok çok uzak. Samma aciva, iyi bir niyetinizin, başkalarına zarar vermeden para kazanmak için iyi bir motivasyonunuzun olmasını ister. Toplumun bir üyesi, insanlara hizmet ederek topluma hizmette kendi kapasitesine göre bir rol oynar. Bütün bu üçü, samma vaça, samma kammanta, samma aciva, doğru konuşma, doğru davranış, doğru geçim yolu. Bunların hepsi dammanın ilk bölümünde, şilada, ahlakta yer alır. Eğer bir damma öğretmeni sadece bunları öğretseydi, aydınlanmış kişi olmazdı. Aydınlanmış kişi dammanın tamamını öğretir. İnsanlara sadece öğüt verip, ey insanlar şunları şunları şunları yapmayın, şunları şunları şunları yapın demek bir işe yaramaz. İnsanların bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Bu dammanın sadece bir kısmı. Hiçbir etkisi olmayacak. Çünkü insan zaten neyi yapmaması gerektiğini çok iyi bilir. Ama yine de aynı şeyleri yapmaya devam eder. Bir alkol bağımlısı, alkolün kendisi için hiç iyi olmadığını, bundan kurtulması gerektiğini çok iyi bilir. Kumarbaz, kumar oynamaması gerektiğini gayet iyi bilir. Ama işine gelince her şeyi unutur. İçki içer, kumar oynar. Neden? Çünkü kendi zihnine hakim değildir. Zihninin efendisi değildir. Kendi zihninin kölesidir. Derinde, kendi içinde davranış kalıbının esiridir. Yalnızca bunun gibi öğütlerle damma tamam değildir, eksiktir. Sadece şineyi konuşmak hiçbir işe yaramaz. O yüzden bir sonraki adımımız samadhi, yani zihne hakim olma. Nasıl zihninizin efendisi olacağınızı öğrenmeniz gerek. Zihninizi nasıl yoğunlaştıracağınızı öğrenmelisiniz. İyi bir temelle zihninizi nasıl yoğunlaştıracağınızı öğrenmelisiniz. Kusala cittassa ekaggata. Zihni saflıkla, arılıkla yoğunlaştırmak. İşte samadhi bu. Dhammanın bir başka üç kısmı samadhi bölümü altında. Samma vayamo, samma sati, samma samadhi. Samma vayamo, doğru çabalar, doğru çalışmalar. Vücudunuz zayıf düşmüşse, hastaysa, sağlıksızsa bir takım egzersizler yapmanız gerekir. Vücudunuz ayakta durmakta zorlanacak kadar zayıfsa, sallanıp duruyorsanız size şu önerilir. Şu egzersizi yap. Kaslarını güçlendir, vücudunu güçlendir. Aynı şekilde zihniniz zayıf olduğunda, bu iki günde ne kadar hasta bir zihne sahip olduğunuzu, ne kadar zayıf, güçsüz bir zihninizin olduğunu hepiniz fark ettiniz. Sağa sola savrulup duruyor. Zayıf, dengesiz. Zihninizi sağlıklı kılacak her alıştırma iyi bir çalışmadır. İşte bu samma vayam olur. Dört alıştırma vardır. Dhammada her alıştırma kendi kendini incelemektir. Birinci alıştırma kendinizi incelemenizdir. Şu anda yüzeysel seviyede bile olsa şöyle bir kötülük, şöyle bir ahlaksızlık, şöyle bir erdemsizlik var. Kurtulun onlardan. Çıkarıp atın onları olduğu yerden. Bu ilk iyi alıştırma. İkinci alıştırma, yine zihninizi inceleyin. Zihnimde şu kötülük, şu ahlaksızlık, şu erdemsizlik yok. O zaman zihninizin bütün kapılarını kapalı tutun. Orada olmayan kirliliğin içeri gelmesine izin vermeyin. Bu ikinci iyi alıştırma. Üçüncü iyi alıştırma, yine zihninizi inceleyin. Zihnimde şöyle iyi bir özellik, şöyle bir erdem var. Bundan dolayı ego geliştirmeyin. Bundan dolayı kendinizi beğenmeyin, gururlanmayın. Bu erdem var, bu gerçek. Şimdi bunu korumam, sürdürmem, çoğaltmam gerek. Ve bir kez daha zihninizi yoklayın. Bu kez o erdemin orada olmadığını fark ederseniz, zihninizin bütün kapılarını açın. Sizde olmayan bu erdemi içeri davet edin. İçeri girmeli, içeri girmeli. İşte zihninizi sağlıklı ve güçlü yapan dört sağlıklı alıştırma. Dolaylı olarak yapmaya başladığınız şey budur. Bir sonraki adım samma sati, farkındalık. Farkındalığın doğru türü. Farkındalığın doğru türü nedir? Fiziksel ve zihinsel yapınıza ilişkin şu andaki gerçekliğin farkındalığıdır. Geçmişin farkındalığı olamaz. Sati sözcüğünün iki anlamı var. Bir anlamı anı. Bunun Dhamma'nın bu bölümüyle hiç ilgisi yok. Anı geçmişe aittir. Sürekli geçmişi düşünüp durursunuz. Bu samma sati değil. Doğru farkındalık değil. Geleceğin farkındalığı olamaz. Yalnızca geleceği düşünürsünüz. Yalnızca hayal kurarsınız. Hiçbir işe yaramaz. Farkındalık ancak şu anın gerçekliğinin an be an kendisini gösterdiği haliyle farkındaysanız gerçektir. Bu varlığınıza ait gerçekliğin, zihninize, bedeninize, bu ikisinin bileşimine ait gerçekliğin. Burada yapmaya başladığınızda bu. İçeri giren, dışarı çıkan nefesi an be an olduğu gibi izlemeye başladınız. Derinse derin, sığsa sığ. Sol burun deliğinden geçiyorsa sol burun deliği. Sağ burun deliğinden geçiyorsa sağ burun deliği. Her iki burun deliğinden de geçiyorsa her ikisi. Sadece gerçeklik, olduğu gibi, aynen olduğu gibi. Elbette yeni bir öğrenci için nefes fark edemeyeceğiniz kadar hafif olduğunda, o zaman birkaç kez nefesi bilinçli, kasıtlı olarak derince almayı deneyebilirsiniz. Ama sadece birkaç kez. Sonra tekrar doğal nefese dönün ki, böylece en hafif, en ince, en yumuşak nefesi bile açıkça hissedebilme yeteneğinizi, kapasitenizi arttırabilin. Böylece gerçekliğin farkında olursunuz. Aynen olduğu gibi. Olmasını istediğiniz gibi değil, olduğu gibi. Buna yata buta denir. Yani an be an, olduğu gibi. Yaptığınız bu. Ve bir başka şey, bütün yol sizi çok kaba, hantal, yoğun, katı, görünürdeki gerçeklikten alır. Çünkü başlangıçta deneyimlediğiniz şey bu. Ve sonra devam edersiniz. Daha hafif, daha hassas, daha narin, daha ince gerçekliğe doğru ilerlersiniz. Bu maddesel yapının bütün alanını en kaba gerçeklikten en ince gerçekliğe kadar tümüyle araştırıp incelersiniz. Zihinsel yapının bütün alanını, zihni ve zihinsel içerikleri en kaba gerçekliği yüzeysel seviyeden daha hafif, daha ince, en derin gerçekliğe kadar tümüyle incelersiniz. O zamanların dilinde bu da buna Olariko derdi. Olariko'dan Sukuma'ya doğru. Her adım Sukuma'ya doğru olmalı. Sukuma, Sukuma. Daha ince, daha ince, daha ince. Zihinle maddenin bütün incelikli alanını geçersiniz. Sonra madde ve zihnin ötesindeki bir şeyi deneyimlersiniz. Fark edeceksiniz ki zihinle maddenin bütün alanı sürekli bir şeylerin ortaya çıkıp geçip gittiği, ortaya çıkıp yok olduğu, ortaya çıkıp geçip gittiği bir alan. Her an bir değişim, sürekli bir değişim vardır. Sürekli bir akım, sürekli bir akım gerçekleşiyor. Ancak bu alanı geçtiğinizde hiçbir şey ortaya çıkmaz. Hiçbir şey geçip gitmez. Bu sonsuz nihai gerçeklik. Kişinin hayal edebileceği bir şey değil. Dhamma yolunda hiçbir şeyi hayal etmemelisiniz. Ve hiçbir şey bu da öyle dedi diye ya da öğretmeniniz söyledi diye kabul edilmemeli. Nihai gerçekliği deneyimlemelisiniz. Bu deneyim sizi tamamıyla değişmiş bir kişi yapacak. Nihai gerçekliğin deneyimi birkaç saniye bile olsa kişiyi doğal olarak aziz bir insan yapar. Bu yolun tümüyle bir arınma sürecidir. Kaba gerçeklikten daha hassas, daha narin, daha ince gerçekliğe doğru ilerledikçe, bu yolda daha da ilerledikçe bunu anlayacaksınız. Öyleyse bir şey çok açık. Kaba gerçeklikten kolayca fark edilemeyen ince gerçekliğe doğru ilerliyorsunuz. Ama şunu anlayın. Bu narin ince gerçekliği kendiniz yaratamazsınız. Bunu Dhamma'ya bırakmak zorundasınız. Doğaya bırakmalısınız. Doğa bunun üzerine çalışacaktır. Size düşen her ne kendisini gösteriyorsa onun farkında olmak sadece. Başlangıçta birkaç kez derin nefes almanız gerekir ve bunun farkında olursunuz. Sonra nefesiniz doğal olarak narinleşir, daha ince, daha yumuşak, daha hassas olur. Siz sadece farkında olun. Bugün bütün gün sınırlı alanın içinde nefesinizin dokunuşunun farkındalığını çalıştınız. Küçük bir alan seçtiniz. Bu da bizden küçük bir alanda çalışmamızı istedi. Çünkü çalışma alanı ne kadar küçük olursa, zihnin de o kadar narin, o kadar hassas olması kaçınılmazdır. Şimdi yarın ve ondan sonraki gün yine küçük bir alanın üzerinde çalışacaksınız. Şimdi üçgen alanın üzerinde çalışıyorsunuz. Bütün gün bu üçgen bölgede çalışıyordunuz. Nefesin dokunuşu, nefesin dokunuşu. Burun deliklerinin iç yüzeyinde herhangi bir yerde nefesin dokunuşu. Burun deliklerinin dış halkalarında herhangi bir yerde nefesinizin dokunuşu. Burun deliklerinin altıyla dudakların üstündeki bölgede Nefesin dokunuşu. Nefesin dokunuşu. Şimdi bu akşam ve yarın bütün gün bundan daha da narin bir şey deneyimleyeceksiniz. Nefesin dokunuşu zaten her zaman orada vardı. Ama bunun farkında olmayı daha önce hiç umursamadınız. Çünkü bu uygulamayı hiç yapmamıştınız. Şimdi çalışarak zihninizi bu dokunuşu hissedebilecek kadar keskinleştiriyorsunuz. Aynı şekilde zaten hep orada var olan ama sizin daha önce fark etmekle ilgilenmediğiniz daha nari şeyler var. Şimdi bu teknik sizin onları hissetmeye başlamanıza yardımcı olacak. Bir şey, bir gerçek daha da açık, daha net olacak. İçeri giren nefesin dışarı çıktığında biraz daha sıcak olduğunu fark edeceksiniz. İçeri giren nefesle dışarı çıkan nefesin sıcaklıkları farklı. Dışarı çıkan nefes biraz daha sıcak. Bu gerçek. Ama daha önce bu gerçeğin farkındalığını hiç önemsemiyordunuz. Bu çok doğal. Dışarıdaki ortamın sıcaklığı bedenin içindeki sıcaklıktan daha düşüktür. O yüzden dışarıdan gelip vücuda giren bir nefes orada daha sıcak bir ortamla temas eder ve biraz daha sıcak bir şekilde dışarı çıkar. Bunu fark edeceksiniz. Dışarı çıkan nefes içeri giren nefesten biraz daha sıcaktır. Ve sonra çok yakında biraz daha fazlasını deneyimlemeye başlayacaksınız. Nefesle hiç ilgisi olmayan başka bir gerçekliği. Nefesi daha narin bir gerçekliğe doğru ilerlemek için kullanırsınız. Şimdi nefesi bile kullanmadan ne oluyor? Bu küçük üçgen alanda çalışıyordunuz. Bu akşam ve yarın bu üçgen bölgede bir biyokimyasal tepkime deneyimlemeye başlayacaksınız. Bütün vücutta gerçekleşen elektromanyetik tepki. Tüm fiziksel yapı boyunca her an bir çeşit biyokimyasal tepkime, bir çeşit elektromanyetik tepkime ve bunun sonucunda da çeşitli duyumlar, hisler vardır. Yaşamın olduğu her yerde bir duyumun böyle bir hissin olması kaçınılmazdır. Bu sınırlı alanda şimdi duyumlar hissetmeye başlayacaksınız. Özel bir duyum olması gerekmiyor. Herhangi bir duyum olabilir. O an ortaya çıkan herhangi bir duyum. Belki sıcaklık. Bu alanda sıcaklık hissetmeye başlıyor olabilirsiniz. Sadece bu alanda. Sıcaklık. Bu bedenin kendi sıcaklığı olabilir, ortamın sıcaklığı olabilir. Sıcaklık. Sadece gözlemleyin. Sıcaklık var. Şu anda sıcaklık var. Hepsi bu. Belki soğukluk, belki terleme. Sadece gözlemleyin. Hiçbir şey yapmayın. Belki bir kaşıntı hissediyorsunuz. Yine sadece gözlemleyin. Bir kaşıntı hissi. Hiç tepki vermeyin. Bir kaşıntı hissi. Tepki vermeye başlarsanız, ovuşturmaya ya da kaşımaya başlarsanız, o zaman bu samma sati olmaz. Samma sati sadece gözlemlemektir. Hiçbir şey yapmayın. Kendini gösteren gerçeği gözlemleyin. Bir kaşıntı başladı. Bir bakayım ne kadar sürecek. Gittikçe güçlenir, güçlenir, güçlenir ama sonunda geçip gider. Hiçbir kaşınma ebedi değildir. Sonsuza dek sürmez. Bakayım bu ne kadar sürecek. Hiçbir duyum sonsuza dek sürmez. Ortaya çıkar ve er ya da geç kaybolup gider. Ortaya çıkar ve er ya da geç kaybolup gider. Siz sadece olanların sessiz bir tanığısınız. Bu belki bir kaşıntı, belki gıdıklanma hissi. Bazen belki bir karıncalanma hissi. Bazen belki bir çarpıntı, belki bir titreme hissi. Belki bir hafiflik hissi, belki bir ağırlık hissi. Belki de basınç, belki gerginlik, belki kasılma, hatta belki ağrı, belki bir genişleme, yayılma duyumu, büzülme, genişleme, büzülme, belki bir uyuşma duyumu, belki bir kuruluk duyumu, belki bir nemlilik duyumu, herhangi bir şey. Duyumları siz seçemezsiniz. Bu seçimsiz bir gözlem. Bırakın doğa kendi rolünü oynasın. Bırakın damma kendi rolünü oynasın. An be an her ne oluyorsa bu anın gerçekliği odur. Sizin işiniz sadece bunu kabul etmek ve gözlemlemek. Tepki vermeden gözlemleyin. Sadece gözlemleyin. Sadece gözlemleyin. Sadece gözlemleyin. Olmayan bir şeyi aramaya kalkışmayın. Yoksa kaybolur gidersiniz. bu bölgede ne ortaya çıkıyorsa onu kabul edin ve gözlemleyin. İsimlendiremediğiniz, nitelendiremediğiniz bir duyum hissetmeniz çok mümkün. İsimlendirmeniz ya da nitelendirmeniz gerekli değil. Hatta isimlendirebildiğiniz, nitelendirebildiğiniz duyumlara bile bir isim vermeyin. Hayır. Bir şey oluyor ve siz bunu sadece tepki vermeden tarafsızca gözlemliyorsunuz. Amacımıza ulaşırız. Tekniğin bizden istediği şey bu. Şu anın gerçekliğini tepki vermeden olduğu gibi kabul etmek. Öyleyse herhangi bir duyum. Belki bazen hiçbir duyum hissetmezsiniz. Duyum vücudunuzun her küçük parçacığında her an vardır. Ama zihniniz o kadar büyük, o kadar kabadır ki ince, narin duyumları hissedemezsiniz. O yüzden bazen bu sınırlı bölgede bir şey hissetmediğinizde tekrar nefese geri gelin. Nefesiniz var pekala. Nefesinizle çalışmaya devam edin. Nefesinizle. Ve birden bir duyum ortaya çıkacaktır. O zaman dikkatinizi ortaya çıkan bu duyuma verin ve bu duyumla kalın. Bu duyum geçecektir ve belki bir başkası ortaya çıkmaya başlayacaktır. Sonra o da geçer ve başka bir duyum ortaya çıkabilir. Bu geçer, başka bir şey ortaya çıkabilir. Eğer hiçbir şey ortaya çıkmıyorsa, o zaman yine nefes. Ya nefes ya da duyum. Ama duyuma daha çok önem verin. Bazen bu bölgede birden fazla duyum hissetmeniz çok mümkün. Aynı anda iki ya da üç farklı duyum. Bu yüzden kafanız karışmasın. Bunlardan bir tanesini, en narin, en belirsiz olanını seçin. Çok belirgin olanını zaten kolaylıkla hissedebilirsiniz. Onu bırakın. Dikkatinizi çok zayıf olanına verin ve daha zayıf olanı, daha silik olanı hissetmeye çalışın. Bunu hissedebilmek için zihniniz gittikçe daha da hassas, daha da narin olacak. Dikkatinizi bu sınırlı alanın içinde tutmanız gerektiğini anlayın. Bu zihninizi daha keskin ve daha hassas yapacaktır. Dikkatinizin bütün bedene dağılmasına izin verirseniz, o zaman zihniniz yine çok kaba kalır ve yalnızca çok kaba duyumları hissedebilir. Derine, Buda'nın gitmenizi istediği derinliğe gidemezsiniz. O yüzden dikkatiniz buradayken, vücudunuzun başka bir yerinde bir duyum ortaya çıkabilir. Bunu engelleyemezsiniz. Sakın engellemeye kalkışmayın. Ama görmezden gelin. Hiç önemsemeyin. Bir yerlerde bir şeyler oluyor. Sizin göreviniz bu bölgede, bu üçgen alandaki gerçeği incelemek. Burun deliklerinin iç yüzeyinde bir şeyler oluyorsa, bir duyum ortaya çıkıyorsa gözlemleyeceğim. Eğer burun deliklerinin dış yüzeyinde bir duyum ortaya çıkıyorsa, evet, gözlemleyeceğim. Eğer burun deliklerinin dış halkalarında bir duyum ortaya çıkarsa, evet, gözlemleyeceğim. Eğer üst dudakla burun delikleri arasındaki bölgede herhangi bir duyum ortaya çıkarsa, evet, gözlemleyeceğim. Ama bunun dışındaki herhangi bir şey, görmezden geleceğim. Dikkatinizi bu küçük alana sınırlı tuttukça, zihninizin gittikçe daha da keskinleştiğini göreceksiniz. Bu akşam ve yarın bütün gün bu şekilde çalışın. Bu samma sati. Ve sonra samma samadi. Şimdi samadi zihnin yoğunlaşması. Ancak samma samadi farklı, iyi bir temelle. İyi temel nedir? Moha'nın cehaletin olmadığı yoğunlaşma. Yanılsama, aldanma, halüsinasyon, karışıklık, hayal yok. Yoğunlaşma nesneniz gerçek olmalı. Burada ne uyguluyorsanız bu samma sati. Şu anın gerçekliğinin farkındalığı. Şu an bu sınırlı bölgede deneyimlediğiniz gerçekliğin farkındalığı. Şu an gerçekliğin farkındasınız. Bir sonraki an yine gerçekliğin farkındasınız. Ondan sonraki an yine gerçekliğin farkındasınız. Bu şekilde an be an, an be an, an be an hiçbir rahatsızlık olmadan. Gerçekliği an be an gözlemlemeyi sürdürürsünüz. Şu ya da bu duyumla değişecektir. Ancak farkındalığınız hep bu sınırlı bölgede ve burada an be an, an be an kendisini gösteren bu gerçeklikle kalmalı. Hiçbir kesintiye uğramadan farkındalığınızı ne kadar sürdürebilirseniz, samadiniz o kadar güçlü olur. İşte bu samma, yani doğru, Çünkü siz deneyimlediğiniz gerçeklikle birliktesiniz. Hayal yok içinde. Zihni bir nesneyi hayal ederek de yoğunlaştırabilirsiniz. Bir tanrının ya da tanrıçanın veya bir dinin kurucusunun bir şekli, bir figürü. Bir kişinin ya da bir yüzün şeklini veya figürünü hayal edebilirsiniz. Bunu sürekli tekrar eder durursunuz. Zihinsel olarak böyle canlandırmalar kullanarak zihninizi yoğunlaştırabilirsiniz. Ya da bir sözcük üzerinde çalışmaya devam eder, sürekli onu tekrarlarsınız. Zihninizde sürekli sözelleştirme yapabilirsiniz. Zihin yoğunlaşır. Ama bu doğal gerçeklik değil. Uyguladığınız şila sizi ikinci adıma, samadhiye götürecek. Uyguladığınız samadhi ise sizi üçüncü adıma, paniye götürecek. Bunların hepsi nihai hedefe doğru adım adım ilerler. Eğer hayali bir nesneyi ya da kendi yarattığınız bir nesneyi alırsanız, eğer orada olmayan bir şeyi oraya koyarsanız, o zaman bu sizi nihai hedefe götürmeyecektir. O yüzden nesne, bu alanda ne ortaya çıkıyorsa o olmalı. Ve siz farkındasınız. Sadece farkındasınız. An be an, an be an farkındasınız. Farkındasınız, farkındasınız. Farkındalığınızın devamlılığı ne kadar uzun olursa olsun, dikkatinizi bu alanda tutmayı sürdürün. Bu samma samadhi. Aksi halde dediğim gibi zihin mohayla yani cehaletle yoğunlaşır. Bir takım hayali figürlerin nesnelerle ya da ragayla yani hırsla, açgözlülük temelinde ya da nefretle, dosayla da yoğunlaştırılabilir. Çiftesine çok iyi yoğunlaşmış bir avcı görmüşsünüzdür. Avı yaklaştığında onu vurup öldürecektir. Yoğunlaşma var ama bu samma samadhi doğru yoğunlaşma değil. Bir kedi tamamen yoğunlaşmış bir şekilde fare deliğinin önünde bekliyor. Fare çıkıyor ve kedi üzerine sıçrayıp onu bir çırpıda yiyor. Kedi tamamıyla yoğunlaşmış ama bu samma samadhi değil. Her kötü fiziksel ya da sözel eylem bir miktar samadhi ile yoğunlaşmayla yapılır. Cüzdanınızı çalan bir kapkaççı bile onun bile zihni yoğunlaşmıştır. Ne yaptığının çok iyi farkındadır. Ama bu samma samadhi değil. Samma samadhi, şiddetli arzudan ve şiddetli itme, şiddetli reddetme duygusundan yoksun olmalıdır. Nefesinizi izliyorken, mohadan, cehaletten uzaktaydınız. Deneyimlediğiniz gerçekliğe ilişkin herhangi bir karışıklık yoktur. Nefes orada. Nefesin dokunuşu. Evet, nefesin dokunuşu orada. Ve şimdi de bu duyumlar, bu hisler orada ve siz bunları gözlemliyorsunuz. Şiddetli arzu ya da şiddetli itme duygusuyla gözlemlemiyorsunuz. Tıpkı nefesi izlerken şiddetli arzu, şiddetli reddetme duygusunun olmadığı gibi. Aynı şekilde şimdi burada deneyimlediğiniz duyumlarla şiddetli arzu ve şiddetli itme olmadan. Şeyler sadece oluyor ve siz de tarafsızca gözlemliyorsunuz. Tarafsızca. Samadhi'yi samma samadhi yapan budur. Ve bu sizin bir sonraki alana ilerlemenize yardımcı olacak. Üçüncü alan paniya alanı. Yani bilgelik, içgörü. Zihni yüzeyle sınırlı kalmadan saflaştırdığınızda. Şila sizi zihninize hakimiyeti geliştirdiğiniz yere samadhiye götürür. Ancak zihnin üzerindeki bu hakimiyet yüzeysel seviyededir. Panya sizi zihnin derinliklerine götürür. Dhamma'nın bu üçüncü bölümü zihni en derin seviyede sözde bilinçaltı dediğimiz mutsuzluğunuzun kaynağı olan bütün bu kirliliklerin ortaya çıktığı, oluşup çoğaldığı yerde arındırmaktır. Geçmişte biriktirmiş olduğunuz kirliliklerin hepsi teker teker yüzeye çıkmak ve kaybolup gitmek zorundadır. Yüzeye çıkmak ve yok olup gitmek zorundadır. Panya bu olacak. Ama bugün onu konuşmayacağız. Bunu yarın konuşacağız. Çünkü yarından sonraki gün panya alanına adımınızı atacaksınız. Teori ile pratik birlikte gitmeli. Bu yüzden yarından sonraki gün uygulayacağınız panya hakkında yarın konuşacağız. Şimdi şila alanındasınız. Uymayı kabul ettiğiniz kuralların hepsini büyük bir titizlikle ve dikkatle uyguluyorsunuz. Ve samadhi uyguluyorsunuz. Bu sınırlı alan içindeki gerçekliğin an be an, an be an farkındalığı. Zamanınızı değerlendirin. İyi bir şila temeliyle bu fırsatı değerlendirin. Böyle bir ortamda, bu meditasyon kampında yaşarken, şilayı bozmanızı gerektirecek hiçbir neden yok. Ve çalışmanız için gereken bütün sakinliğe, etrafınızda dingin iyi bir ortama sahipsiniz. O zaman çalışabilirsiniz. Samadhi ile çalışın. Bunu değerlendirin. Zaman çok önemli. Sahip olduğunuz bu fırsat, sahip olduğunuz bu imkan sizin için çok yararlı. Ve bu harikulade damla, bu harikulade teknik, din dışı, evrensel teknik çok mantıklı, çok bilimsel. Bunları iyi değerlendirin. Kendi iyiliğiniz için, kendi yararınız için, kendi özgürleşmeniz için. Bağımlılıklardan, prangalardan, cehaletin, şiddetli arzunun ve şiddetli itmenin zincirlerinden özgürleşmek için kullanın. Ve bütün mutsuzluğunuzdan kurtulun. Gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tadın. Hepiniz gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tatsın. Gerçek mutluluğu tatsın.
Bevet sebe mangelen bevet sebe